25, Zadik, Voltaire, sayfa 44, 8. bölüm. Kıskançlık. Zadig'in felaketi mutluluğundan, özellikle de liyakatından kaynaklandı. Zadik her gün kral ile ve yüce eşi Astarte ile görüşüyordu. Güzellik için süs neyse, zeka için aynı şey olan hoşa gitme arzusu, konuşmalarının çekiciliğini iki katına çıkarıyordu. Gençliğinin ve zarafetinin yavaş yavaş Astarte üzerinde önceleri ayırdına varmadığı bir etkisi oldu. Masumiyetin bağrında tutkusu artıyordu. Astarte, işi ve devlet için değerli bir insanı görmek ve dinlemek zevkine İkircimlenmeden ve korkmadan kendini teslim ediyordu. Övgüde kendinden de ileri giden maiyetindeki kadınlara ondan bahsediyordu. Her şey hissetmediği okun kalbine saplanmasına hizmet ediyordu. Zadig'e armağanlar veriyordu. Bu armağanlarında çapkınlığın payı düşünemediği kadar büyüktü. Onunla yalnızca hizmetlerinden memnun bir kraliçe olarak konuştuğuna inanıyordu ama ifadesi zaman zaman duygulu bir kadının ifadesi oluyordu. Astarte tek gözlü insanlardan onca nefret eden Semire'den de kocasının burnunu kesmek isteyen şu öteki kadından da çok güzeldi. Astarte'nin senli benliliği, konuşurken kendisinin de yüzünü kızartmaya başlayan muhabbet dolu konuşmaları, Zadig'in bakışlarıyla buluşan, kaçırmaya çalıştığı bakışları, Zadig'in kalbinde kendisini de şaşırtan bir ateşi tutuşturdu. Karşı koymaya çalıştı. Her zaman yardımına koşmuş olan felsefeyi, yardımına çağırdı. Felsefe onu yalnızca aydınlattı ama içini rahatlatmadı. Görev, minnettarlık, hakları çiğnenen hükümdar, gözlerine intikam tanrıları gibi gözüküyordu. Mücadele ediyor, başarı kazanıyordu ama her an yeniden elde etmesi gereken bu utku ona iniltilere ve gözyaşlarına mal oluyordu. Artık her ikisine de o kadar zevk vermiş olan o eski serbestlik içerisinde kraliçe ile konuşmaya cesaret edemiyordu. Gözlerini bir duman perdesi örtüyordu. Konuşmakta zorlanıyor, sözleri birbirini tutmuyordu. Gözlerini yere indiriyordu ve kendisine rağmen bakışları Astarte'nin yönüne döndüğünde, kraliçenin yaşlarla ıslanmış, ateşten oklar çıkan gözleriyle karşılaşıyordu. Bakışlar birbirine sanki şöyle diyordu: birbirimize tapıyoruz ve birbirimizi sevmekten korkuyoruz. Her ikimiz de mahkum ettiğimiz bir ateşi tutuşturuyoruz. Zadig kraliçenin yanından şaşkın, çılgına dönmüş ve yüreği artık taşıyamayacağı bir yük altında ezilmiş olarak çıkıyordu. Şiddetli bir acıya uzun süre katlandıktan sonra sonunda felaketini yüreğinden kopan acı bir çığlıkla ve alnından akan soğuk terlerle ortaya koyan biri gibi sırrını dostu Kador'a açtı. Kador ona, sizin kendinizden saklamak istediğiniz duyguları ben daha önceden çözmüştüm. Tutkuların kuşkuya hiç yer bırakmayan işaretleri vardır. Kalbinizdeki duyguları ben okuduğuma göre, sevgili Zadig, kralın kendisini inciten bir duyguyu keşfedip keşfetmeyeceğine siz kendiniz karar verin. Kralın insanların en kıskancı olmaktan başka bir kusuru yoktur. Siz kendi tutkularınıza kraliçenin yapamadığı kadar büyük bir güçle karşı koyuyorsunuz. Çünkü siz bir filozofsunuz. Çünkü siz zadiksiniz. Astarte kadındır. Kendisinin henüz suçlu olmadığını sandığından, gözlerinin sakınımsızca konuşmasını engelleyemez. Maalesef, masumiyetinden emin olduğu için, dışarıdan nasıl göründüğünü önemsemiyor. Kendisini suçlayacağı bir şey olmadığı sürece, onun için hep titreyeceğim. Birbirinizle anlaşmış olsaydınız, bütün gözleri aldatabilirdiniz. Doğmakta olan ve karşı konulma çalışılan bir tutku kendini ele verir. Tatmin edilmiş bir aşk gizlenmesini bilir, dedi. Veli nimeti krala ihanet etmek önerisi Zadig'i titretti ve istemeden suçlu durumuna düştüğü zaman daha da fazla sadakatle hükümdarına bağlandı. Ama kraliçe Zadig'in adını o kadar sık anıyor, adını anarken yüzü öylesine kızarıyor, kralın huzurunda onunla konuşurken bazen öylesine heyecanlanıyor, bazen öylesine durgunlaşıyor. Zadig dışarı çıktığında öylesine derin düşlere kendini kaptırıyordu ki, kral bundan huzursuzluk duydu. Gördüğü her şeye inandı, görmediklerini hayal etti. Karısının pabuçlarının mavi, Zadig'in pabuçlarının da mavi. Karısının kurdelelerinin sarı, Zadig'in bonesinin de sarı olduğunu ayrımsadı. İnce duygulu bir hükümdar için bunlar korkunç göstergelerdi. Kuşkular acıyla dolan ruhunda kesinlik kazandı. Kralların ve kraliçelerin bütün köleleri onların kalplerinin casusu durdurlar. Casusu durdurlardı. Çok geçmeden Astarte'nin sevdalanmış olduğunu ve Muabdar'ın onu kıskanmakta olduğunu sezdiler. Hasetçi karısına, kraliçenin çorap bağına benzeyen çorap bağını krala götürmesini salık verdi. Felaket tam olsun diye çorap bağı maviydi. Monark artık nasıl intikam alacağından başka bir şey düşünmüyordu. Bir gece kraliçeyi zehirlemeye ve şafak sökerken Zadig'i iple boğdurmaya karar verdi. İntikam alma işlerini yerine getiren acımasız harem ağasına emir verildi. O sırada kralın odasında dilsiz ama sağır olmayan küçük bir cüce vardı. Kimse onun adam yerine koymazdı. Evcil bir hayvan gibi olup biten en gizli şeylerin tanığı olurdu. Bu küçük dilsiz kraliçeye ve Zadig'e çok bağlıydı. Ölümlerine karar verildiğini şaşkınlıkla olduğu kadar korku içinde duydu. Birkaç saat sonra yerine getirilecek bu korkunç emri haber vermek için ne yapmalıydı? Yazı yazmayı bilmiyordu ama resim yapmasını öğrenmişti ve bayağı da benzetiyordu. Gecenin bir kısmını istediklerini kraliçeye anlatabilmek için çiziktirmekle geçirdi. Yaptığı resmin bir köşesinde harem ağasına emir vermekte olan öfkeyle coşmuş kral görülüyordu. Üzerinde mavi bir ip ve bir vazo olan bir masa ile mavi çorap bağları ve sarı kurdeleler vardı. Kraliçe tablonun ortasında, maiyetindeki kadınların kolları arasında son nefesini veriyordu. Zadig boğulmuş olarak ayak ucunda yatıyordu. Ufukta doğmakta olan güneş, bu korkunç infazın günün ilk ışıklarıyla birlikte yapılacağını gösteriyordu. Eserini tamamlar tamamlamaz, Astarte'nin kadınlarından birine koştu, onu uyandırdı ve yaptığı tablonun hemen kraliçeye götürülmesi gerektiğini işaretlerle anlattı. Gece yarısı Zadig'i Kapısını çalarak uyandırdılar, kraliçenin bir pusulasını verdiler. Zadik düş görmekte olduğu kuşkusuna kapıldı, titreyen ellerle kraliçenin mektubunu açtı. Şu sözleri okuduğunda nasıl bir şaşkınlığa düştüğünü, nasıl yıkılıp umutsuzluğa kapıldığını tam olarak kim anlatabilir? Hemen kaçınız! Yaşamınıza son verecekler. Kaçınız Zadik, aşkım ve sarı kurdelelerim adına. Bunu size emrediyorum. Hiçbir suçum yok ama bir suçlu gibi öleceğimi hissediyorum. Zadik, konuşacak gücü kendinde zor buldu. Kador'un getirilmesini emretti ve hiçbir şey söylemeden pusulayı ona verdi. Kador, onu emre boyun eğmeye ve hemen Memphis yolunu tutmaya zorladı. Gidip kraliçeyi görmeye kalkışırsanız, dedi, ona, ölümünü çabuklaştırırsınız. Kralla konuşursanız, yine onu kaybedersiniz. Kraliçenin yazgısıyla ilgilenmeyi ben üstleniyorum. Siz kendi yolunuza gidiniz. Hindistan'ın yolunu tutmuş olduğunuz söylentisini yayacağım. Çok geçmeden gelir sizi bulurum ve Babil'de ne olup bittiğini anlatırım. Kador aynı anda ayağına tes iki hecin devesini sarayın gizli kapılarından birine getirtti. Taşınması gereken ve ruhunu teslim edecek hale gelen Zadig'i deveye bindirdi. Yalnızca bir uşak Zadig'e eşlik ediyordu. Şaşkınlık ve acı içindeki Kador çok geçmeden dostunu gözden yitirdi. Bu ünlü kaçak, Babil'in görülebildiği bir tepenin eteklerine varınca, bakışlarını kraliçenin sarayına doğru çevirdi ve bayıldı. Ancak gözyaşı dökmek ve ölümü dilemek için kendine geldi. Sonunda kadınların en sevimlisinin ve kraliçelerin birincisinin acıklı yazgısını kafasında evirip çevirdikten sonra bir anlığına kendi durumuna döndü ve haykırdı. İnsan yaşamı da nedir ki? Ey Erdem, ne işime yaradın? İki kadın yakışıksızca beni aldattı. Suçlu olmayan ve diğerlerinden daha güzel olan üçüncüsü ölecek. Yaptığım bütün iyilikler her zaman benim için birer felaket kaynağı oldu ve ancak bahtsızlığın en korkunç uçurumlarına yuvarlanmak için büyüklüğün zirvesine çıktım. Başkaları kadar kötü olaydım, onlar kadar mutlu olurdum. Bu ölümcül düşüncelerle yıkılmış, gözlerine acısının perdesi inmiş, yüzünde ölümün solgunluğu ve ruhu iç karartıcı bir umutsuzluğun uçurumuna yuvarlanmış olarak Mısır'a doğru yolculuğuna devam ediyordu. 4. Bölüm. Dövülen Kadın. Zadik yıldızlara bakarak yolunu çiziyordu. Orion takım yıldızı ve parlak Sirius yıldızı ona Süheyl yıldızı yönünde kılavuzluk ediyordu. Doğada gerçekte mini minnacık bir noktadan başka bir şey olmayan yeryüzü, aç gözlülüğümüze onca büyük, onca asil gözükürken o, gözlerimizi ancak zayıf bir kıvılcım gibi gözüken bu engin ışık kürelerine hayranlık duyuyordu. O zaman insanları gerçekte oldukları gibi küçük bir çamur topu üzerinde birbirlerini yiyen böcekler olarak düşünüyordu. Bu gerçek imge varlığının ve Babil'in hiçliğini ona anlatarak uğradığı felaketin etkisini sanki yok ediyordu. Ruhu sonsuzluğa kadar yükseliyordu ve duyularından kopmuş olarak evrenin sarsılmaz düzenini seyrediyordu. Ama sonunda düşünceleri kendi üzerine dönüp yüreğinin derinliklerine yokladığında Astarte'nin belki de kendisi için ölmüş olduğunu düşünüyor. O zaman evren gözlerinden siliniyor ve tüm doğada ölmekte olan Astarte ile bahtsız Zadik'ten başka bir şey görmez oluyordu. Yüce felsefeyle bunaltıcı acıların gelgitine teslim olmuş bir vaziyette Mısır sınırına doğru ilerliyordu. Sadık uşağı kalacak bir yer aradığı ilk köye varmıştı bile. Zadik bu sırada köyü çevreleyen bahçelere doğru geziniyordu. Ana yoldan biraz uzakta yeri göğü inleterek ağlayan, yardım isteyen bir kadınla öfke içinde onu kovalayan bir adam gördü. Adam kadına yetişmişti bile. Kadın erkeğin dizlerine sarıldı. Adam darbeler indiriyor ve kadını azarlıyordu. Mısırlı erkeğin gösterdiği şiddete ve kadının durmadan af dilemesine bakarak erkeğin kıskanç biri olduğu, kadınınsa sadakatsiz olduğu yargısına vardı ama insanın içine işleyen bir güzelliği olan ve hatta biraz da bahtsız Astarte'ye benzeyen bu kadına baktığında içini ona karşı hissettiği bir acıma ve adama karşı bir öfke doldurdu. Kadın hıçkırıklar içinde "Bana yardım edin!" diye haykırdı Zadig'e. "Beni bu barbarın elinden alın, kurtarın hayatımı!" Bu haykırış üzerine Zadig koşup kadın ile barbar arasına atıldı. Mısır dilini az buçuk biliyordu. Bu dilde ona dedi ki, biraz olsun insanlığınız varsa, güzelliğe ve zayıflığa saygı göstermenizi sizden yalvararak diliyorum. Ayaklarınıza kapanan ve gözyaşlarından başka kendini savunacak bir şey olmayan doğanın yarattığı böyle bir başyapıta el kaldırılabilir mi? Kendini öfkeye kaptırmış adam, demek sen de onu seviyorsun, öcümü senden alayım da gör, diyerek bir eliyle saçlarından tuttuğu kadını bıraktı ve kargısını alarak yabancıya saplamak istedi. Soğukkanlılığını koruyan Zadig, bu öfkeli darbeyi kolaylıkla savuşturdu. Kargıyı ucundaki sivri demirin yakınından yakaladı, biri geri çekmek istiyor, öteki çekip almaya çalışıyordu. Kargı kırılıp ellerinde kaldı. Mısırlı kılıcını çekti, Zadig de kendi kılıcını el attı. Birbirlerine hücum ettiler. Birisi birbiri ardı sıra seri hamleler yapıyor, öteki ustalıkla savuşturuyordu. Çimenlerin üzerine oturmuş olan kadın, saçlarını düzeltip onları seyre koyuldu. Mısırlı hasmından daha yapılı, Zadig ise daha becerikliydi. Birisi kafası kollarına yol gösteren biri gibi, öteki gelişi güzel hareketlerine kör bir öfkenin yol gösterdiği bir çılgın gibi dövüşüyordu. Zadig hasmına üstünlük sağlayıp kılıcını düşürdü. Öfkesi daha da artan Mısırlı, üzerine atılmak isterken onu yakaladı, bastırdı, kılıcını göğsüne dayayarak yere düşürdü, ona yaşamını bağışlamayı önerdi. Kendinden geçmiş Mısırlı bıçağını çekerek Zadig'in kendisini bağışlamak istediği sırada onu yaraladı. Kızan Zadig kılıcını onun göğsüne sapladı. Mısırlı korkunç bir çığlık atıp çırpına çırpına öldü. Zadig o zaman kadına doğru yaklaşıp yumuşak bir ses tonuyla ona "Kendini öldürmeye zorladı beni. Hücünüzü aldım. Bugüne dek gördüğüm en berbat adamdan sizi kurtardım. Siz benden ne istiyorsunuz bayan?" "Ölmeni istiyorum vicdansız adam," dedi kadın. "Ölmemi? Sevgilimi öldürdün. Yüreğini parçalamayabilmeyi isterdim." "Gerçekte bayan, çok tuhaf birisini sevgili olarak seçmişsiniz," diye yanıtladı Zadig. "Bütün gücüyle sizi dövüyordu ve benden yardım istediğiniz için neredeyse beni öldürüyordu." "Keşke beni daha çok dövseydi," dedi kadın bir çığlık atarak. "Fazlasıyla hak ediyordum, onu kıskandırmıştım. Keşke o beni dövseydi de sen onun yerinde olsaydın." Hayatında hiç olmadığı kadar şaşıran ve öfkelenen Zadig ona, "Ne kadar güzel de olsan çok hoppasın. Bir dayakta benden yemeği hak ediyorsun ama bu zahmete girmeyeceğim," dedi. Sonra devesine binip köye doğru yola koyuldu. Ancak birkaç adım atmıştı ki dört Babilli ulağın yaptığı gürültüye doğru döndü. Dolu düzgün geliyorlardı. Kadını gördüklerinde içlerinden biri, "İşte o!" diye haykırdı. "Bize anlatılan tanıma benziyor." Ölüye hiç aldırış etmeden hemen kadını yakaladılar. Kadın durmadan Zadig'e, "Yüce gönüllü yabancı, bana yine yardım edin. Sizden yakındığım için beni bağışlayan bana yardım edin. Ebediyen sizin olurum," diye bağırıyordu. Zadig de artık onun için dövüşmeye heves kalmamıştı. "Başka kapıya," dedi. "Beni bir daha kandıramazsın." Zadig yaralıydı. Gövdesinden kanlar akıyordu. Yardıma gereksinmesi vardı ve muhtemelen kral Muabdar'ın göndermiş olduğu dört Babilli'nin görünüşü onu endişeye düşürmüştü. Dört Babilli ulağın Mısırlı kadını yakalama nedenlerini anlayamadan ve kadının karakterinden büsbütün şaşkınlığa düşmüş olarak aceleyle köye doğru ilerledi. 5. ayrımın sonu, sayfa 52.